Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar değerli Medyascope TV izleyicileri. Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında yeniden birlikteyiz. Bu 41. program ve bu programın bir özelliği var. Bugüne kadar hep ben tek başıma sunmuştum ama bugün ilk defa bir konuğum var. Türkiye'de uluslararası ilişkiler literatürü söz konusu olduğunda en başta gelen isimlerden biri ve yakın arkadaşım sevgili Senem Aydın Düzgit, Sabancı Üniversitesi'nden ve İstanbul Politikalar Merkezi'nden bizimle birlikte. Senemciğim hoş geldin.
Hoş bulduk Alper'cim. Çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için. Beni mahcup ettin.
Az bile söyledim. Senem'le bugün Macaristan siyaseti hakkında biraz konuşacağız. Özellikle muhalefetin durumu. Zira Senem çok kısa bir süre önce Budapeşte'deydi. Ama bu konuya geçmeden önce iki konu var. Onlardan söz etmek istiyorum. Geçen hafta da konuştuğumuz meselelerdi bunlardan. Bir tanesi AUKUS ittifakı. Bildiğiniz gibi Avustralya, İngiltere ve ABD herkesi şaşırtan bir sabah erkenden yapılan bir basın toplantısıyla, tabii Avustralya saatine göre, bir ittifak kurduklarını adeta açıkladılar. Bu bir anlamda Avustralya için büyük bir yön değişimiydi. Bu yapılan anlaşmaya göre Avustralya, ABD'nin nükleer başlıklı denizaltılarına ve ayrıca uzun menzilli füzelerine erişim kolaylığı kazandı. Tabii Avustralya'nın Fransa'yla benzer bir anlaşması vardı. 56 milyar euro karşılığında 12 denizaltı, konvansiyonel denizaltı satın alma programıydı bu. Bu sürpriz ittifakla birlikte Avustralya bu anlaşmayı feshedince tabii Fransa'dan çok şiddetli tepkiler geldi. Fransa bunu sırtından bıçaklanmak olarak nitelendirdi. Ve 17 Eylül günü ABD ve Avustralya büyükelçilerini geri çekti. Sanırım gelecek hafta ABD elçisi geri dönüyor. Ama tabii bu paktın Avrupa'daki yankıları sürüyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'talar. Bu konuyu konuşmak üzere toplandılar ve 20 Eylül günü AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell bir basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi genel olarak: çok açık ki bu olay bizim için bir sürpriz oldu. Oysa müttefikler arasında daha fazla işbirliğine, daha fazla koordinasyona ve daha az bölünmeye ihtiyacımız var, dedi. Gene Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de benzer açıklamalar yaptı ve dedi ki yeni başkan Amerika geri döndü. Bu yeni yönetimin verdiği ilk mesaj, hatırlayın, America is back mesajıydı bu. Ama şimdi soru işaretlerimiz var. Amerika'nın geri dönmesi ne anlama geliyor? Amerika'ya mı dönüyor gibi bir soru ortaya attı Charles Michel. Ve gene şeffaflığın ve güvenilirliğin bir ittifak için temel unsurlar olduğu halde bu son açıklamada, AUKUS ittifakında bunları göremedik, dedi. Tabii Her ne kadar AB'li yetkililer bu konuda Fransa'ya sahip çıksalar da geçen hafta birliğin konuşmasını uzun uzun anlatmıştım. Von der Leyen de Fransa'ya tabii destek vermişti sonrasında da. Ama göreceğiz ki bu anlaşma AUKUS ittifakı bir yandan AB içindeki bazı görüş ayrılıklarını da doğrusu su yüzüne çıkarmış durumda. Zira bir AB diplomatı EU Observer sitesine bir açıklama yapıyor ve diyor ki Avrupa Birliği başkentleri Fransa'nın tepkisini anlıyor ama pek çok ülkenin transatlantik ilişkilere verdiği önem Paris'i duyduğu sempatiden daha büyük. Fransa'nın öfkesine hak veriyoruz ama ikili ilişkileri ilgilendiren bir konu olarak daha fazla görüyoruz açıklamasını yaptı. Öte taraftan aynı diplomat şunu da söyledi. ABD de Çin'e karşı bir güç olarak Avrupa Birliği'ne ihtiyaç duyduğunu da unutmamalı dedi. Tabii bu restleşme yakında başlayacak olan Avustralya-AB arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yansıyacak mı? Şimdi bu konuşuluyor. Zira bu görüşmeler 12 Ekim'de başlayacak. Aslında 12. turu 2018'de başlamış. Fransa bu görüşmelerin derhal askıya alınmasını istiyor. Ama anlaşılan o ki diğer Avrupa Birliği ülkeleri buna o kadar da destek veriyor durumda değiller. Zira bir Alman milletvekili şunu hatırlatmakta fayda var. Fransa Avrupa Birliği'nin ticaret politikasını yürütmüyor. Ticaret birliğin yetki alanı içinde. Bu nedenle toz duman ortadan kalktıktan sonra yeniden düşünmeliyiz. Ama tabii ki hiçbir şey olmamış gibi davranmayız ama Fransa bu konuda tek başına karar verebilecek durumda da değil açıklamasını yaptı. Tabii bir yandan da Biden yönetimine tepkilerin büyüdüğünü de söylemek lazım. Zira Biden gittikçe tek taraflı hamleler yapıyor. İşte Covid pandemisinden dolayı birkaç ay önce Avrupa vatandaşlarına ikinci kez seyahat yasağı koymuştu. Afganistan'dan çekilirken hiçbir Avrupalı müttefikine danışmamıştı. Ve tabii son bu AUKUS paktı da bir anlamda tuz biber ekmiş durumda. Avrupa'nın tepkilerini yumuşatmak için birkaç gün önce Biden bu Avrupa vatandaşlarına koyduğu seyahat yasağını kaldırdı. Öte yandan AUKUS paktıyla birlikte Avrupa Birliği içindeki stratejik özellik tartışmaları da ve bilhassa fikir ayrılıkları da yeniden ortaya çıkmış oldu. Yine bu programda konuşuyoruz. Bir süredir başta Borrell olmak üzere Avrupa'nın artık kendi ordusu olmasına yönelik mesajlar geliyor. Geçen hafta birliğin durumu konuşmasında von der Leyen bunun özellikle altını çizmişti ve hatta European Defence Union Avrupa Birliği savunma birliğinden, Avrupa Savunma Birliği'nden söz etmişti. Ama Avrupa Güvenliği dersi verdiğim için de iyi biliyorum. Hani 1950 yılındaki işte European Defence Community, bu Avrupa Savunma Topluluğundan beri gene bir süre sonra ortaya çıkan Fuşe Planı ve işte Avrupa siyasi işbirliği planlarından beri hep Avrupa Birliği içinde bir yarılma vardır. Birileri daha fazla Avrupa içi güvenlik ve savunma çözümleri ister ama diğer ülkelerse transatlantik ilişkilerin ve ABD korumasının hayati öneminden söz eder. Bu kez de aynı oldu. Çünkü stratejik özellik deyince bazı ülkeler Avrupa Birliği'nin egemenliğini ön plana çıkarırken diğerleri transatlantik bağların hiçbir şekilde riske atılmaması konusunu öne çıkarıyorlar. Dolayısıyla bir kez daha bu tartışmalar ön plana çıktı. Tabii en fazla bu konuda belki de tavrı beklenen Almanya, ama Almanya'da bildiğiniz gibi şu anda seçimlerle uğraşıyor. Bu nedenle buradan hemen Alman seçimlerine geçmek istiyorum. Hızlı bir yarış devam ediyor. Artık bugün itibariyle sandıklar açıldı, daha doğrusu oylar veriliyor bildiğiniz gibi. Ve son yapılan yoklamalarda Alman Hristiyan Birlik Partileri aslına bakarsanız biraz arayı kapatmış durumdalar. Sosyal Demokrat Parti hala %25'te birinci sırada. Onu CDU %22 ile takip ediyor ve Yeşiller %16'da sabit durumdalar. Geçen hafta uzun uzun konuştuk. Alman sistemi, seçim sistemi tabii çok ilginç. 299 ayrı bölge var Almanya'da. Ve bu da 598 milletvekili demek. Ama Alman parlamentosunun sandalye sayısı hiçbir zaman sabit değil. Zira iki pusula Alman seçmenlerinin önüne geliyor ve bu iki pusula arasındaki fark partilerin aldığı ek sandalyeleri belirliyor. Şimdi burada uzun uzun anlatmayayım ama hani geçen haftaki programı belki bu konuyu merak ettiyseniz yeniden izleyebilirsiniz. Örneğin şu anda Almanya'nın Bundestag'da 709 sandalye var ama bu seçim sonrasında kaç sandalye olacağını henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla pazar günü bugün ortaya çıkan seçim sonuçları sonrasında koalisyon nasıl bir koalisyon olacağı da tartışılacak. Ama şu ortaya çıktı ki Alman seçmenleri son anda risk almak pek istemiyorlar. Tabii demografik durumu da hatırlatmak lazım. 64 milyon seçmen var Almanya'da ve bunların sadece %14,4'ü 30 yaşın altında. Daha çarpıcı bir veri, seçmenlerin %57,8'i, yani hemen hemen %60'ı 50 yaşın üstünde. Ve bu insanların ömrü genellikle SPD ile Hristiyan Demokrat Birlik Partilerinin koalisyonları ile geçmiş durumda. Dolayısıyla son anda bu partilerin daha fazla oy alıp bir gene büyük koalisyona gidebilecekleri de konuşulan formüller arasında, ama hala en başta gelen formül Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve FDP, yani Hür Demokratlar arasındaki koalisyon gibi gözüküyor. Yapılan hesaplamalara göre matematiksel olarak 6 farklı koalisyon şu anda gündemde olabiliyor. Ama bunların hiçbiri Alman seçmenlerinden de çok net bir destek almıyor. Evet, burada bu konuları da sonlandırıp bir başka seçim takvimine girmiş olan ülkeye geçmek istiyorum, Macaristan. Macaristan'da 2022 ilkbaharında seçim olacak gibi gözüküyor. Ve geçtiğimiz aylar içinde Macar muhalefet partileri bir açıklama yaparak ortak bir aday çıkaracaklarını açıklamışlardı. Ama durum nedir? Şimdi son durumu konuşmak üzere programıma başta da söylediğim gibi sevgili Senem Aydın Düzgit'i konuk almak istedim. Benim de ilk konuğum, doğrusu ondan daha uygun bir isim olmaz herhalde. Senemciğim, tekrar hoş geldin.
Çok teşekkür ediyorum Alper'cim, hoş bulduk. Tekrar çok teşekkür ederim nazik davetin için. Bu programı her zaman izliyorum ve hep öğreniyorum. Açıkçası yani deminki söylediklerinden de bayağı bir not aldım. Çok teşekkür ederim o yüzden. Hep çok faydalı oluyor.
Ben
Şimdi
de dik. Evet.
Budapeşte ve Macaristan deyince öncelikle şunu belirteyim tabii, yani ben hani çok Macaristan uzmanı sayılmam ama şu oldu. Geçtiğimiz hafta Macaristan'daydım, Budapeşte'deydim. Çünkü Budapeşte belediye başkanı, ki kendi onun ismini söylemekte çok zorlanırım, o yüzden özellikle yazdım. Geldiği Karatsoni. Nasıl okuyacağımı yazarak söylüyorum.
Macar alfabesi ve isimler çok değişik tabii. Muhtemelen
Yanlış,
yanlış
evet.
söylüyoruzdur ama
Yanlış,
yapacak bir şey
yine de yanlış söylüyorum muhtemelen, ama en
yok.
azından dedim bir çaba gösterip doğru söylemek için onu okuyayım nasıl söyleniyor. Söylenmesi gerekiyor. Yani bu Gergeli diyorlar zaten, genelde kısaltılmış ismiyle hitap ediyorlar. Onun başında bulunduğu, yani onun inisiyatifiyle düzenlenen bir Budapeşte zirvesi vardı. Budapeşte Forumu diye geçiyor. Ve buna katılmak için ben Budapeşte'deydim. Aslında çok enteresan bir toplantıydı. Çünkü toplantının amacı bu Budapeşte gibi diğer başka şehir örneklerinden, yani işte Montenegro'nun başkenti olsun, işte Polonya başkenti Varşova olsun vesaire. Bunların işte belediye başkanlarını bir araya getiren ve sadece belediye başkanlarını ve siyasetçileri değil de işte onlarla beraber akademisyenleri, diğer işte politika yapıcıları, gazetecileri vesaire, bütün bunları bir araya getiren ve hem bu kozmopolit şehirlerin geleceği, hem de özellikle otoriter merkezler tarafından yetki alanları daraltılmaya çalışılan bu muhalif kozmopolit şehirlerin muhalif belediye başkanlarının işbirliği konuşuldu. İşbirlikleri, işte demokrasi, aşağıdan demokrasi mümkün müdür? İşte şehir arası şehir diplomasi denilen kavram, city diplomasi diye geçiyor İngilizce'de. Bu ne kadar yapılıyor, ne kadar mümkün, neler daha yapılabilir vesaire. Tüm bunların tartışıldığı 2 günlük bir toplantıydı. Ve şimdi tabii o toplantı benim için hani birçok açıdan çok öğretici oldu. Ama o toplantı vesilesiyle biraz Macaristan'da ve Budapeşte'de de neler olup bittiğini izleme şansı buldum. Ve şunu söyleyebilirim. Macaristan'da Budapeşte Belediye Başkanı aynı Türkiye'deki yerel seçimler gibi 2019 yılında Budapeşte'nin belediye başkanlığına seçilmiş bir kişi. Yeşiller Partisi tabanlı aslında kendisi. Yeşiller Partisi'ne ait. Ancak şöyle bir durum var. Tabii biliyorsunuzdur Macaristan, yani sen de Alper daha önceki programlarda da bahsettin bundan. Macaristan'da Orban hükümeti var ve merkezde Orban'ın çok büyük ağırlığı var. Ve Orban takriben yanılmıyorsam 2010 yılından beri Macaristan'da iktidarda. Yani 10 yılı geçti. Ve bu süre içerisinde Macaristan'ı işte demokratik haklar bakımından, hukukun üstünlüğü, denge ve denetleme mekanizmaları vesaire vesaire, basın özgürlüğü, tüm bu alanlarda geriye götürdü, zayıflattı. Ve tek başına otokratik bir, aslında baktığınız zaman popülist otoriter diyebileceğimiz, işte rekabetçi otoriter de deniyor literatürde, liderliğini kurdu ve yerleştirdi. Bu
Selamcığım,
2019'daki, pardon,
şey
pardon.
aslında hani Türkiye için önemi de buradan kaynaklanıyor değil mi?
Evet.
Yani benzer süreçleri yaşıyoruz. Muhalefet de Türkiye'de benzer bir son zamanlara kadar dağınıklık içindeydi. Hala da problem çözülmüş değil. Dolayısıyla bu seçimlerin önemi orada. Hani bizimkilerden muhtemelen bir yıl önce olacak ve Türkiye içinde bir anlamda yol gösterici olacak diye
Evet,
düşünüyorum.
evet, evet. Aslında zaten enteresan olan, yani Türkiye açısından enteresan olan, dediğin gibi bu iki ülkenin de çok benzer süreçlerden geçmesi. Sadece tabii bu ikisi değil. Yani Polonya'ya baktığınızda da mesela, tabii Polonya'daki otokratikleşme boyutları Türkiye ile Macaristan kadar henüz o kadar kötü değil. Ama onlar da o yolda ilerliyorlar. Slovenya'da endişe verici belirtiler var. İşte AB üyesi olmayan ama AB üyesi olma ihtimali olan Karadağ'da var falan. Yani baktığınız zaman özellikle Doğu Avrupa, Balkanlar bölgesinde bu tehdit ve bu tehlike var. Yani merkezin otoriterleştiği ama yerelde de demokratik seslerin ve muhalefetin sesinin yükseldiği bir dönem. Şimdi bu açıdan çok büyük bir benzerlik var aslında. Nitekim Gergely de, yani bu Budapeşte Belediye Başkanı da muhalefetin İşbirliği yaparak çıkarttığı bir adaydı 2019'da. Yani nasıl işte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, işte Ankara'da Mansur Yavaş vesaire, diğer şehirler, birçok büyük şehirde de muhalefet bir araya gelerek ortak adaylar çıkarttıysa, Aynı şey 2019'da Macaristan'da yaşandı ve ortak aday olarak çıktı. Şimdi ise bizden farklı olarak onların seçim süreci biraz daha erken gelmiş bulunuyor. Nisan 2019'da eğer her şey böyle bu şekilde giderse, pardon Nisan 2022'de çok özür dilerim, seçim yapacaklar. Ve Nisan 2022'deki başkanlık seçimleri için halen muhalefet resmen bir aday ortaya çıkartmış değil. Ama halen işte muhalefet parti, yani muhalefet koalisyonunu oluşturan partiler, ki bu partiler birbirinden siyasi yelpazede çok farklı görüşlere de sahip partiler aslında birçoğu. Bunlar içerisinden kimin liderliğe aday olup Orban'la birebir yarışacağı tartışılıyor. Ama en kuvvetli aday şu anda, yani aday gösterilme ihtimali en kuvvetli olan kişinin şu anki Budapeşte belediye başkanı olduğu iddia ediliyor. Büyük bir ihtimalle o gösterilecek gibi. Ama tabii işte bir biliyorsun burada da bitmiyor. Yani hani o gösterilse dahi muhalefet Orban'a karşı güçlü olabilecek mi, yenebilecek mi? Evet, büyük şehirlerde belki desteğe sahip ama şehir merkezlerinden uzaklaşıldığında ya da işte daha ufak şehirlere, merkezden daha da uzağa gidildiğindeki desteğin nasıl olacak? Bunların hepsi Macaristan'da da çok tartışılıyor. Yani kiminle karşılaşsak, hem işte konferansta olsun, hem işte normal halktan insanlarla daha sonraki görüşmelerde olsun, hep bir bilinmezlik mevcut ve genel algı çok yakın bir yarış olacağı yönünde. Tabii burada Orban'ın tekrar kazanması ülkedeki demokrasi umutlarına çok büyük bir darbe vuracak, orası kesin. O nedenle de çok endişeli bir bekleyiş aslında hakim muhalif kesimde. Sürekli tartışıyorlar, yani hani gel geli doğru aday mıdır değil midir, hani çok mu yumuşak, çok mu liberalen, çok mu yeşillerden geldiği için, çok mu sol, işte Macaristan'ın geri kalanı için. Bunlar hep tartışılıyor ve enteresan olan Alper, tabii yani senin de dediğin gibi bu tartışmaların %90'ının Türkiye'de de yapılıyor olması ve yapılmış olması geçmişte. Baktığınız zaman işte bu muhalefetin işbirliği, ittifakları, değil mi? İki gündür yine konuşuluyor mesela Akşener'in konuşmaları falan, adayın kim olabileceği konusu. Kimi aday gösterecekler, gösterdikleri kişinin merkeze karşı gücü ne olacak, belediye başkanına aday göstermek iyi bir fikir midir, değil midir? Bunların hepsi, yani bu tartışmalar neredeyse birebir burada da konuşuluyor. O bakımdan tabii... Pardon, İstanbul'da... çok, ben çok konuştuğum için lütfen araya gir.
Evet, yani, İstanbul ve Ankara belediye başkanları da davet edilmiş, değil mi, bu toplantılara, evet. Ama bir şekilde katılamamışlar. Peki ben şeyi öğrenmek istiyorum. Yani anladığım kadarıyla muhalefet tek bir adayla çıkacak olsa da kazanması kesin değil. Ama muhalefette Orban'ın karşısına tek bir adayla çıkılması konusunda kesinleşmiş bir uzlaşı var mı sence? Yani bu kesin böyle yapmalıyız diyorlar mı?
Öyle gibi duruyor şimdilik. Yani tabii belli olmaz. Çünkü halen kendi aralarında bu aday belirleme sürecinde pazarlıkları, müzakereleri sürecek gibi. Yani tam netleşmiş değil o süreç. Ama büyük bir ihtimalle evet, bir adayla çıkacak gibi görünüyorlar. Ama ondan önce Alper şunu söylemek istiyorum. Çünkü senin söylediğin tabii. Şey çok önemliydi. Yani ben açıkçası orada... İstanbul, Ankara belediye başkanlarını ya da belediyeden birilerini görmeyi beklerdim ve bana orada söylenen bu kişilerin davet edildiği ve hani hatta bazılarının son ana kadar geleceğini söyleyip gelmediğiydi. Şimdi bu önemli, çünkü bence artık yani günümüzde şöyle bir ortam beliriyor. Yani bu dediğim gibi sadece Türkiye ve sadece Macaristan için de geçerli değil. Yani dünyaya baktığınızda, küresel olarak da baktığınızda son derece kozmopolit başkentler, büyük şehirler ve bunların çok ciddi sorunları var. İşte göçten, işte tutun da işte ekonomik sorunlara, yani bu pandemi bile yerelin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Ve artık merkezler yönetemiyor. Yani bu kozmopolit şehirlerin sorunları merkezi aşan sorunlar. Dolayısıyla bu da şehirleri, bu şehirleri yönetenleri, buradaki yönetim anlayışını ön plana çıkartıyor. Ve bence artık böyle bir dünyada yaşadığımızın idrakında olup bu şehirlerin birbiriyle yakın işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun farkında olarak bu gibi yerlerde yer almak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şu açıdan da ben üzücü buldum. Çok fazla Türkiye'ye referans verildi. Hani benden bağımsız olarak da referans verildi. Yani İstanbul'a, Ankara'ya, ortak deneyimlere. Yani orada bunlar konuşulurken bizzat bu yerel yönetimleri temsil eden kişilerin olması ya da bağlanması bence değerli olurdu. En nihayetinde yani çok kısa vadeli gibi gözüküyor bazen siyaset ama belki biraz uzun vadeli de düşünüp biraz da cesaretle birlikte bu işlere yaklaşıp ve bu belediye başkanlarının bir kısmının Avrupa ülkelerinde iktidara geleceğini de hatta düşünerek yani yerel işbirliğinin de ötesinde biraz da böyle bir bence yaklaşım benimsenmesi daha iyi olurdu diye düşündüm. O bakımdan hayal kırıklığına uğradığımı söylemem lazım.
Evet, yani bunları söylediğin çok iyi oldu. Ayrıca hani az önce de söylemeye çalıştığım gibi tabii orada seçimlerin nasıl sonuçlanacağı doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'deki havayı da bence etkileyecek. Sadece muhalefet değil, örneğin Orban iktidarda Türkiye'deki iktidara olan hayranlığını dile getiriyor. Yani dolayısıyla işte muhalefet bu tek aday stratejisiyle başarılı olacak mı, olmayacak mı? Yani bütün bunlar Türkiye'deki deneyim içinde bize bir şeyler anlatacak. Çok teşekkür ederim. Gerçekten önemli bilgilerdi. Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Yok, hayır, sana katılıyorum. Yani baktığın zaman daha dün gördüm bu aile değerleriyle ilgili bir konferans yapılmış ya. Orban'ın yanında işte bir bakıyorsunuz Sırbistan işte başbakanı vesaire, diğer bölgeden başbakanlar. Yani en ufacık konularda bile bu otokratik merkezler, ki ben Sırbistan başbakanını da biraz buna açıkçası yerleştiriyorum şu anki haliyle, kendi koalisyonlarını yaratmakta oldukça başarılılar. Yani bunu işte Orban Erdoğan ilişkisinde, Putin ilişkisinde her yerde görmek mümkün. Dolayısıyla yereldeki bu işbirlikleri, dediğin çok doğru, bu bağlamda da çok önemli.
Evet, yani otokratik rejimler Avrupa içinde de daha mı güçlenecekler, yoksa otokratik popülist rejimlerin dönemi kapanacak mı, kapanmaya mı başlayacak? Doğrusu yani 2022 ilkbaharındaki bu seçimler bu konudaki gidişatı belirlemesi açısından bence de çok önemli.
Yani son belki bir şey daha söyleyebilirim bilmiyorum. Tabii, umutlu tabii. Bir yerden kapatırsak hadi diye,
evet,
belki.
Çok iyi olur.
Orada Ivan Krastev'i biliyorsundur sen de Alper, ECFR'dan. Ivan Krastev vardı. Kendisi benim beğendiğim, takip ettiğim bir düşünürdür. Özellikle Doğu Avrupa konularında yazdıklarını takip ederim. Ona bir ödül verildi. Onun için bir konuşma yaptı ve çok iddialı bir konuşmaydı. Yani bu otokratların Avrupa'daki günleri artık sayılı gibi ve buna inandığını ve bunun artık sonuna geldiğini iddia ediyordu. Bilemiyorum, çok olumlu bir bakış mı? Yani tabii biliyorsunuz, yani daha önce de hani böyle seçimler olur, bir umutlar olur falan, ondan sonra herkes kendi yankı odasından çıkınca bir şok yaşanır. Bu ülkelerde de böyle oluyor. Dolayısıyla yine öyle mi olacak, yoksa gerçekten günleri sayılı mı? Biraz bekleyip görmekte fayda var. Belki bu Almanya seçimleri de o yüzden önemli. Yani senin programın başlarında söylediğin de aslında Almanya seçimleri bu nedenle de çok önemli. Çünkü biliyoruz ki Merkel bu otokratları çok besledi ve çok göz yumdu yıllar boyunca. Hani Merkel'e çok güzellemeler yapılıyor ama aslında son derece yani yönetişimin son derece bence yanlış yönleri de vardı. Yeterince fazla konuşulmayan. Onun için belki ayrı bir program yapmak lazım. Ama yani bana kalırsa o bakımdan da önemli. Yani bu otokratlara hani bir şekilde göz yuman bir Almanya mı olacak, yoksa biraz daha ses çıkacağını görecek miyiz? Bakalım, hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde.
Evet, göreceğiz. Senelciğim çok teşekkür ediyorum. Son 1-2 dakikamız var. Onda da Yeşil Köşe'yi de ihmal etmek istemiyorum.
Tabii.
Programın sonunda da Yeşil Köşe var. Esra Kaliber hazırlıyor Yeşil Kampüs'ten. 2 dakikayla ondan da söz etmek istiyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü görmüşsündür sen de ve dinleyicilerimiz de belki. 22 Eylül'de önemli bir rapor hazırladı, açıkladı. Hava kirliliği üzerine. Daha önce burada konuştuk. Özellikle Batı Balkanlar'daki kömür santrallerine dayalı elektrik üretiminin nasıl hava kirliliğine yol açtığından söz etmiştik. Bu yeni rapora göre dünya nüfusunun %95'i aslında kabul edilemeyecek derecede hava kirliliğine maruz kalıyorlar. Dünyada her yıl 7 milyon kişi hava kirliliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı ölüyor ve 500 bin kişi de Avrupa'da bu nedenlerden dolayı ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Baş Direktörü diyeyim, Etiyopyalı doktor Ethanom Gebreyesus bir açıklama yaptı bu raporu duyurmak için. Ve dedi ki araç egzozlarından, fabrikalardan kaynaklanan sülfür, nitrojen dioksit gibi partiküller ve gazlar artık daha da fazla tehdit oluşturuyor insan sağlığı için. Bunlarla mücadele etmek önceliğimiz olmalı diye konuştu. Hava kirliliği dünyada ölüm sebepleri arasında 4. sırada ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü bu raporunda üye 194 ülkeye bazı partiküllerle ilgili güvenlik sınırını da düşürmesi gerektiğini önerdi. Mesela daha önce küçük partiküller için metreküp başına 10 mikrogram seviyesi kabul edilebilirken şimdi bu 5 mikrograma inmiş durumda. Bu işte birçok nitrojen, dioksit, azot gibi gazlar içinde yeni sınırlar belirlenmiş durumda. Ama bu sınırlar söz konusu olduğunda örneğin Avrupa Birliği içinde bile Avrupa Solunum Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre yasal limitler DSÖ'nün önerdiği limitlerin 5 katı. Türkiye'de ne durumdayız? Bu konuda hiçbir veri yok elimizde. Ayrıca hava kirliliğinin COVID'e yakalanma ve hastanede ağır geçirme riskini de önemli ölçüde yükselttiği konusunda da raporlar açıklanmıştı. Dolayısıyla aslında içinde olduğumuz iklim krizi meselesinin önemli bir boyutunun da hava kirliliği olduğunu düşünüyorum ve İstanbul gibi metropollerde yaşayan bizler için de herhalde en can alıcı konulardan biri. Bugünkü programı burada bitirmenin zamanı geldi. Senem Aydın Düzgün'e çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8.500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.